Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gülten Sarı. Bugün konuşa konuşa ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi bir konuğum var. Bugün dış politikayı konuşacağız. Dış politikada da Libya'yı ele alacağız özellikle. Konuğum Rusya uzmanı ve eski bürokrat Aydın Sezer. Aydın Bey hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Gülten.
Teşekkürler. Aydın Bey, siz yakından takip ediyorsunuz. Libya'da hızlı gelişmeler yaşanıyor. Dün Reuters, Türkiye'nin silah sevkiyatı da yaptı, askeri teçhizat gönderdi. Vatiye askeri üssünün uçaklar tarafından bombalandığını duyurdu. Henüz bu bombalamayı üstlenen bir ülke yok. Savaş uçakları var çünkü söz konusu olan ülkelere ait. Ardından da Türkiye'den bir açıklama geldi. Aslında Savunma Bakanlığı üssün bombalandığını kabul etti. Teçhizatların da zarar gördüğünü açıkladı, duyurdu. İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Hedefteki hava üssü Cufra denildi. Bir tweet paylaşımı yapıldı. Libya'da Cufra bölgesinde Hun ve Sukna kentlerinin kuzeydoğusunda yer alan Cufra hava üssü neden önemli sorusu soruldu. Ardından da maddelerle açıklandı. Belli ki Türkiye artık kartlarını açık oynuyor. Hiçbir şeyi saklı gizli yapmıyor Libya konusunda. Ne dersiniz? Bu üssün önemi ne? Aktörler kapsamlı büyük bir çatışmaya mı hazırlık yapıyor? Nedir durum Libya'da?
Gülten Hanım, Cufra her şeyden önce Rus askeri üssü niteliğinde, Rus askeri üssü de sayılıyor. Rusya'nın hem mühimmat, silah artı Wagner birliklerinin orada olduğu da iddia ediliyor çeşitli kaynaklarca. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin özellikle Mayıs ve Haziran ayı başlarındaki Libya'daki silahlı mücadeleye destek veren ve Serraj adına sahada yürüttüğü başarılı askeri operasyonlardan sonra hem Haftar birliklerinin çekildiğini hem de Hafter'i destekleyen ülkelerin de bu nedenle de ayrıca bu nedenle de diplomatik müzakerelerin ateşkesin ilan edilmesi, diplomatik müzakerelerin yapılması gibi konulara öncelik ve ağırlık verdiğini görmeye başladık. Burada hemen bir parantez açarak Mayıs ayı boyunca Rusya aslında sahada bir anlamda Wagner'i çekerek hem Agila Saleh üzerinden ki bir anlamda Hafter'i de dışladığını biliyoruz 21 Nisan'dan beri Agila Saleh üzerinden onu yeni bir aktör olarak onun açıklamalarıyla sahada bir ateşkes ilanı mücadelesi verdi. Bir ölçüde de başarılı oldu. 1 Haziran'da Birleşmiş Milletler Libya Temsilciliği tarafların ateşkes müzakerelerine başlaması konusunda anlaştıklarını ifade etmişti. Ancak Serraj'ın Ankara ziyareti sonrası bu gerçekleşmedi. Sonra yine tekrar olacak ama Sisi'nin hem Saleh hem Hafter'le Kahire'de bu tarafın ateşkese hazır olduğu yönünde bir niyet bildirgesi vardı. Şimdi burada Hafter ya da meşru Tobruk hükümetinin destekleyicileri arasındaki ülkeleri de aslında iki ayrı grupta nitelemek gerekiyor. Bunlardan birinci gruptakiler bence Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği bir Arap koalisyonu. Burada Mısır'ın endişesi Libya'da Müslüman kardeşlerin iktidar olması durumunda Mısır için yaratacağı tehditten tutunuz da sınır komşusu Libya'daki Libya ile ikili ilişkilerin geleceği, özellikle Sirte ve Cufra ile ilgili Sisi'nin kırmızı çizgimizdir şeklinde açıklama yapması bağlamında bu ülkelerin Türkiye'den rahatsızlıklarını sürekli vurguladıklarını, belirttiklerini biliyoruz. Daha dün Bingazi'de Haftar yanlıları binlerce kişilik bir gösteriyle Türkiye'yi kınayan, Türkiye aleyhine sloganlar atan büyük çaplı bir miting de yaptılar. Şimdi bu
Aydın
ülkelerin...
Bey, bir soru sorabilir miyim? Mısır'ın Müslüman kardeşlerle ilgili Libya'da kaygıları olduğunu belirttiniz. Kimi uzmanlar da şöyle bir paralellik kuruyor. Diyorlar ki Türkiye'nin nasıl ki Kuzey Suriye'de belli Kürt örgütleriyle ilgili kaygıları var ve teröre karşı tırnak içerisinde mücadele ettiğini ilan ederek burada harekat düzenliyorsa, benzer şekilde de Mısır'ın Müslüman kardeşlerle ilgili Libya'da çok ciddi kaygıları var. Bu bağlamda meşru bir yaklaşımı olduğunu söyleyen uzmanlar var. Ne dersiniz? Bu bakış açısı doğru bir bakış açısı mı?
Şimdi aslında evet, Türkiye için PKK neyse Mısır için de Müslüman kardeşlerin o olduğu söylenebilir. En azından Mısır yönetimi, Mısır halkının en azından yarısının bu yönde, hatta yarıdan fazlasının bu şekilde düşündüğünü yakinen biliyorum. Şimdi burada Müslüman kardeşlerin niteliğiyle ilgili konuya gelince, bu örgütün ya da bu grupla Türkiye'nin ve veya Katar'ın ilişkilerini incelerken, bu örgütün aslında sadece Mısır açısından bir tehdit oluşturması değil, başta Rusya olmak üzere. Mesela Müslüman kardeşler Rusya'da da 2003 yılından beri terör örgütü sayılıyor. Hatta Rusya'nın Suriye'ye müdahale nedenleri arasında Müslüman kardeşlerinde olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Rusya bunu ediyor da zaten. Dolayısıyla Körfez ve Katar, Suudi Arabistan, Katar Birleşik Arap Emirlikleri çekişmeleri bağlamında da konuya bakıldığı zaman tüm Arap dünyasıyla, İslam dünyasıyla ilgili bir Müslüman kardeşler olgusu var. Bu olgu birçok ülke açısından da kendi rejimlerine yönelik bir tehdit oluşturuyor. Dediğim gibi sizin de belirttiğiniz üzere Mısır bunların en başında geliyor. Zaten Sisi darbesi, Mursi'nin devrilmesi, Mısır'daki ayaklanma ya da sokak eylemlerinin hepsinin temelinde bu olgu vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin Libya'daki destek sağladığı grupların tırnak içinde yönetim anlamında Müslüman kardeşlere desteğin ötesinde sahaya Suriye'den götürdüğü cihatçılar açısından da daha önce Libya'da yapılan IŞİD'e ve El-Kaide uzantılarına karşı verilen mücadelede de mücadelenin de bir anlamda yeniden başladığı ya da bir anlamda sahada yeniden filizlenmekte olduğuna yönelik eleştiriler de var. Yine bu eleştirileri İdlib'deki konumu dolayısıyla Rusya'nın başını çektiğini biliyoruz. Dolayısıyla İdlib'den Libya'ya cihatçı terörist intikali Rusya'nın 2019 başından beri Türkiye'ye karşı masaya getirdiği konulardan bir tanesi. Peki, yani bunun altını böyle çizebiliriz.
Peki, şimdi buyurun.
Pardon.
İsterseniz bunu tamamlayın. Sonra Sirte'nin önemini soracağım. Neden Sirte konusunda taraflar bu kadar kararlı ve tehditkar bir tutum içerisinde? Ardından da Cufra'nın önemini soracağım. Rusya bir nevi Rusya üssü gibi dediniz. Ama ardından da Wagner'in çekilmesinden bahsettiniz. Yani şu anda Cufra terk edilmiş bir üs mü? Türkiye
hayır.
Açık.
Anladım.
Cufra'dan bahsediyor. Ne dersiniz?
Şimdi o zaman müsaadenizle tamamlayayım.
Tabii.
Hafter'i destekleyen ülkeleri iki gruba ayırarak belirtmiştim. Bir tarafta Arap ülkelerinden bahsetmiştim. Diğer tarafta da Rusya ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri var. Şimdi bunu ifade ederken bizim iç politikada ya da iç politika söylemlerimizde sıkça kullandığımız meşru Serraş hükümeti ya da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı resmi Libya hükümetiyle ilişki kuruyoruz, yardımcı oluyoruz, onların talebi üzerine orada bulunuyoruz boyutuyla ilgili şunu söylememiz gerekiyor. 2015 yılında özellikle Süheyrat Anlaşması'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in bu anlaşmayı onayladığı 2259 sayılı kararla Serraj'ın kuracağı hükümet meşru ilan edilmişti. Yani Aralık 2015'te. Serraj birkaç denemeden sonra güven oyunu Mart ayı itibariyle alınca 2016'dan itibaren herkes Birleşmiş Milletler'ce tanınan meşru hükümet jargonunu kullanmaya başladı. Ve bu da doğruydu. Ama işte buradaki kritik nokta şu, Serraj'ı meşru yapan kararın arkasında Fransa ve Rusya'nın ve dolayısıyla Çin'in de olduğunu, tabii ABD ve İngiltere'ye ilaveten olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani biz bugün 2020 yılında hala bir meşru hükümet olgusundan bahsediyor isek, bu aslında 2015 saha koşulları ve şartlarıyla oluşturulmuş bir yapı ve bu yapı yine öyle bir yapı ki Süheyret Anlaşması'nın 1/4 maddesinde vücut bulan anlaşmanın süresiyle ilgili net 2 yıllık bir süreyle ilgili bir husus var. Yani burada aslında bu hükümetin görev süresi sadece 1 yıl olarak düşünüldü. Yazıyor da bu zaten. Ya da daha erken eğer ortak bir yürütme komitesi kurulursa o andan itibaren anlaşma bir anlamda sona erecekti. Eğer bir yıl içerisinde kurulamazsa son kez ikinci bir yıl daha uzatılır hükmü var. Dolayısıyla bu anlaşmanın bittiğini 17 Aralık 2017'de Hafter'de Saleh'te zaten açıkladı. Yani Süheyrat'ı tanımıyoruz dedikleri andan itibaren Birleşmiş Milletler'in meşru saydığı hükümetle ilgili tartışmalar da başladı. Nerede başladı? Bu kararı alan ülkeler arasında başladı. Fransa ve Rusya arasında başladı. Yani şimdi bugün mesela geçmişe yönelik değerlendirme yaparken hep şunu söylüyoruz. İşte biz meşru hükümetin arkasındayız, Rusya Hafter'i destekliyor. Ya da biz meşru hükümetin arkasındayız, Fransa Hafter'i destekliyor. Bugünkü durum bu ama bu hükümeti meşru kılan da o iki ülkenin kararıydı. Dolayısıyla burada sahadaki yeni gerçekliklerle ilgili bir durum değişikliğine ihtiyaç var. Bunu da yapması gereken elbette Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ta kendisi. Zaten Rusya ve Fransa da bu konuda çalışıyorlar. Dolayısıyla biz eğer bugün Türkiye'de olduğu gibi birçok kişinin iddia ettiği gibi hükümeti meşru sayıyorsak ve Süheyrat Anlaşması'nın da yürürlükte olduğunu iddia ediyorsak ki bu bir tercih meselesi, bir müzakere pozisyonu, bir görüştür, saygı duyulur ama aynı Birleşmiş Milletler kararıyla 2259'la Tobruk Meclisi dediğimiz meclisin de hukuki statüsünün olduğunu, Hafter'in de o meclisin atadığı Libya ordusunun komutanı olduğu gerçeğiyle de yüzleşmemiz gerekiyor. Bunu sadece sahada değil, denizcilik anlaşması yaptığımız Libya'da Serraj yönetiminin yine Süheyrat Anlaşması 8. madde F bentine göre bu anlaşmayı Tobruk Meclisi'nin, Saleh'in başkanı olduğu meclisin onaylaması gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani bizim bağlamından koparıp Hafter'i darbeci, Saleh'in temsil ettiği meclisi de gayri meşru güç olarak tanımlarken UMH'yi yani Serraj'ı tek meşru hükümet olarak tanımlıyor olmamız, çok üzgünüm bunu söylemekten ama Serraj'ı meşru ilan edenler tarafından tanımlıyor. Dolayısıyla hep sahada bizim Libya konusunda başta Rusya ve Fransa'yla karşı karşıya da olduğumuz gibi, yani bu ikinci grup ülkeyle de karşı karşıya olduğumuz gibi bir durum söz konusu. Hani birinciler için Müslüman kardeşler faktörü çok önemli. Türkiye'nin Arap işlerine Arap ülkelerinin iç işlerine tırnak içinde müdahale ediyor olması istenmeyen bir durum. Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonu eleştirilen bir durum. Bu ayrı ama meseleye Rusya ve Fransa açısından baktığımız zaman durum farklı. Ama son tahlilde hem birinci gruptaki Arap ülkeleri hem de Rusya ve Fransa Türkiye karşıtlığı üzerinde bir anlamda mutabık kalıyorlar. Mutabık kalıyorlar demeyeyim de birleşiyorlar. Yani bu fikir etrafında birleşiyorlar. Dolayısıyla sert açıklamalar Macron'un ya da Sisi'nin sert açıklamaları ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin sert açıklamalarını Rusya aynı ölçüde dile getirmese de sürekli Türk tarafıyla temas içinde. Bugün en son Moskova Büyükelçimiz yine Dışişleri Bakanlığı'ndaydı. Yayına girmeden önce ilan etti bunu Rusya Dışişleri Bakanlığı. Bir temas arayışı içerisinde ama bunu bizim tabii Hafter'i destekleyen güçler olarak konumlandırmamız ve buna karşı mücadele ediyor olduğumuzu ifade ediyor olmamız uluslararası boyutta bir anlam ifade etmiyor. Tabii biz burada Amerika ile olan ilişkilerin son birkaç aylık seyrinden de kaynaklanan nedenlerle Libya sahasında Amerika ile müttefikmişiz gibi de davranıyoruz ama Amerika'nın bence Libya'daki en büyük sorunu ya da en büyük stratejisi sadece Rusya'nın etki alanının daraltılmasına yönelik. Fransa'yla aynı boyutta bir müzakere sürecinde değil. Kaldı ki bir de şu gerçek var. ABD sahada Kaddafi yanlılarını, Kaddafi destekçilerini dahi destekliyor demeyeyim ama temas içinde işbirliği nasıl yapılabilir arayış içerisinde. Biz de şimdi Serraj üzerinden sadece bu açıdan sahada var olmaya çalıştığımız zaman durum çok daha karmaşık bir hale geliyor.
Evet. Bu Sirte ve
Sorunuzu
Sirte
Sirte.
önemi ve Cufra'da Rusya'nın bu bölgeyi terk etmediğini söylediniz. Zaten İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında da Rusya'ya bağlı Wagner paralı askerlerinin son dönemde burayı tahkim etmeyi sürdürdüğünü Rusya savaş
Evet.
uçaklarıyla birlikte. Yani açık bir şekilde Rusya'dan da bahsediliyor, Mısır'dan bahsediliyor. Cufra'nın Hafter güçlerinden geri alınmasının çok önemli olduğundan bahsediliyor. Yani bir tufan, büyük bir çatışma kapıda mı hem Sirte hem Cufra bağlamında? Ve Sirte neden önemli? Herkes neden Sirte kırmızı çizgimiz diyor.
Şimdi Sirte tabii petrol üretimi ve veya dağıtımı açısından iktisadi açıdan son derece önemli bir yer. Birincisi bunu koyalım. İkincisi Sirte aslında 4 Nisan 2019 tarihinde bugünkü UMH'nin yani Serraç güçlerinin kontrolü altındaki bir bölgeydi. Yani yaklaşık işte 1 yıl 2 ay ya da 14-16 aylık haritaya dönecek olursak Sirte'nin neden UMH'nin bugün Sirte'yi UMH'nin neden almaya çalıştığına yönelik kaygıları ya da nedenlerini anlamamız mümkün olabilir. Bir defa bunu ifade edelim. Şimdi Gülten Hanım, Mayıs ayı boyunca Rusya'nın baskısıyla ve zorlamasıyla, tabii bu arada Rusya'nın Serraj ve Serraj'ın bakanlarıyla da temaslarının altını çizelim. En az birkaç kez görüşüldü. Tarafları ateşkese zorlarken Hafter güçlerinin belli mesafelerde çekilmesiyle ilgili ön şartları da Serraj dikte ettirmişti ve Rusya baskıyla Hafter'e bunu kabul ettirmişti. Dolayısıyla Sisi açıklamasından hemen önce Haziran ayı başında Hafter güçleri çekilirken, özellikle Sirte boyutuna doğru çekilirken sanki şöyle bir algı vardı. Serraj güçleri Türkiye'nin desteğiyle birkaç gün içerisinde Sirte'yi de alacak ya da alabilecek durumda gibi bir algı vardı. Ama ne yazık ki Trablus'tan uzaklaştıkça Serraj ordusuna sağlanan gerek hava desteği gerekse sahadaki desteğin tırnak içinde giderek zayıflaması sonucu yani saha genişlediği için zayıflaması sonucu Sirte düşmedi. Sirte'nin düşmesiyle ilgili tartışmalar Sisi'nin yaptığı açıklama gününe denk geliyor. Zaten Serraj anında Sisi'nin inisiyatifini reddettiği anda da yine uçaklar devreye giderek Sirte civarında bombalama yaptılar. Yani Sirte iktisadi açıdan çok önemli bir yer. Dolayısıyla Cufra ile birlikte ki hemen biraz daha güneyinde Libya'nın en iktisadi anlamda petrol yatakları ve petrol boru hatlarının, doğalgaz boru hatlarının geçtiği yer bağlamında önemli bir kavşak noktası. Dolayısıyla buranın alınması, Libya Savaşı'nda burayı kontrol altında tutan gücün ya da tarafın sanki tırnak içinde zafere bir adım daha yakın tarafmış gibi algılandığını ya da düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Zaten Sisi daha sonraki bir açıklamasında da hem Sirte hem de Cufra'nın kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Şimdi Sirte'de Cufra'da Rus askeri varlığının olduğunu biliyoruz. Bizim resmi açıklamamızda da bu vücut buldu. Doğru. Orada daha önce sahadan Rusya'nın kendi inisiyatifiyle çektiği Wagner güçlerinin bulundurulduğunu ya da orada toplanma bağlamında bulunduklarını biliyoruz. Bu birincisi. İkincisi, Mısır-Libya sınırı yakınlarındaki çeşitli havalimanlarında, isimlerini şu anda söyleyemeyeceğim maalesef ama yanılmıyorsam iki tane havalimanı var. Bu saldırının gerçekleştiği de bu havalimanlarından bir tanesi.
Vatiye.
Evet. Orada da saldırıyı gerçekleştiren uçakların bulunduğu hava alanı. Mısır-Libya sınırı yakınında. Orada da Birleşik Arap Emirlikleri silahlı kuvvetlerine ait uçakların olduğu biliniyor. Yani sahada Libya'nın çepeçevre etrafında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya içerisinde Hafter'in Belarus'tan kiraladığı ya da satın aldığı, hangi milletten pilotların olduğu bilinmeyen bir takım uçaklar. Ama Fransa'nın da hemen Mali'de Libya'nın etrafındaki askeri üslerindeki uçaklarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla geçen gün Vatiye üstüne gerçekleştirilen saldırıyla ilgili kimin gerçekleştirdiğine yönelik net bir bilgi olmadığı için, bu muhtemelen bugün yarın netleşecek işte uydu fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla birlikte. Ama söylenen, siz de başında söylediğiniz oradaki üslerden kalkan Birleşik Arap Emirlikleri uçakları olduğu yönünde de bir takım bilgiler var. Tabii bu saldırının Sayın Akar'ın Libya'daki ziyaretinin gecesi olması ayrı bir askeri mesajın ötesinde siyasi bir mesaj da içeriyor. Onu ifade edeyim. Sayın Akar orada uluslararası medya, BBC başta olmak üzere çok kapsamlı ve geniş açıklamalarda bulunmuştu. Üssün kullanıma hazır hale geldiğini neredeyse ifade etmişti. Dolayısıyla şimdi Türkiye bu saldırının müsebbibinin bulunup belki karşı bir saldırı ya da karşı bir atak yapması da söz konusu olabilir. Çünkü orada bir takım alet edevatın ya da silahların
zarar gördüğünü
söyledi. Bizim resmi açıklamalarımızda da var bu. Ama mesele kim, nereden, nasıl yaptığı sorusu var. Tabii burada yine bir Rusya faktörü karşımıza çıkıyor birdenbire. Yani Rusya bu işin tam olarak neresinde var, neresinde yok. Rusya ile hem bir takım müzakereler yapılıp bir ortak perspektif uzlaşı bulunmaya çalışılırken, öte tarafta da sahada tıpkı Şubat'ta, tıpkı İdlib'de olduğu gibi dolaylı bir konfrontasyonla karşı gelmememiz de gerekiyor. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı ya da Mısır'a karşı nasıl bir harekat yapılır, yapılmaz, o da bilinmiyor. Ama biz Sisi açıkladığı günden beri önceliğin Sirte olduğunu ve Sirte'nin alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Yani TSK'nın hedeflerinden, TSK'nın koyduğu hedeflerden birisi bu. Bunu da Dışişleri Bakanlığı ya da Milli Savunma Bakanlığı değil, İletişim Başkanlığı'nın tweetlerinden öğreniyoruz. Bu da ayrıca çok enteresan bir şey.
Zaten peki Dışişleri Bakanlığı devre dışı mı bırakılıyor Aydın Bey? Uzun süredir böyle bir eleştiri var. Dış politikayı Dışişleri Bakanlığı, diplomatlar değil, siyasiler belirliyor, bürokratlar belirliyor gibi eleştiriler var. Ne dersiniz?
Şimdi Türk dış politikasında son dönemde hakim olan temel anlayış aslında konunun diplomatik sahanın ötesinde askeri bir perspektifle, yani güce dayalı bir anlayışla çözülmesi temelinde şekillendi. Bu Suriye'de de her zaman böyleydi. Yani Suriye'de tanımadığımız bir yönetim, hatta devirmeye çalıştığımız bir Esad var. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nın orada sahada ve devrede olmasıyla ilgili bir perspektif olamaz. Yani ancak Rusya ile koordinasyonu ya da İran'la koordinasyonu sağlamak için söz konusu olabilir. Doğu Akdeniz'de Mısır ve İsrail'le zaten büyükelçilik düzeyinde bir ilişki, büyükelçi ataması yapmadığımız için bir ilişkilerimizde bir hem seviye düşmesi hem de bir kopukluk var. Dolayısıyla diplomasi de orada çalışmıyor. Doğu Akdeniz enerji yataklarıyla ilgili konuda zaten başta Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimi olmak üzere gerek arama sondaj gemileri gerek donanmayla bir fiili durum var. Ki Libya anlaşması da bunun bir sonucu. Kaldı ki Libya'da da bu saatten sonra diplomasi denilen olguyu, yani işin realitesi dışişlerinin artık devrede olmadığını gösteriyor. Ama Türkiye bu noktaya gelirken de tabii ki diplomatların, kurumsal yapının, kurumsal aklın bir anlamda aklına, görüşüne ihtiyaç duymayacak şekilde bir farklı perspektifle dış politika yapmaya başladı. İşte buna biz hep iç politika odaklı, ideolojik temelli, iç politika açısından üreteceği sonuçların öncelendiği, Türkiye'nin önceliklerinin pek fazla orta ve uzun vadede dikkate alınmadığı, kısa dönemli seçimden seçime sonuç üretmesi beklenen, istenen bambaşka bir perspektif ile yürütülüyor. Yani buna dış politika literatüründe nasıl bir model denir pek bilmiyorum ama mevcut teorilerin hiçbirisine uymadığını söylemek mümkün. Dolayısıyla zaten başkanlık sistemine geçişle birlikte de siyasi irade, işte bu külliyede şekillenen siyasi iradenin TSK üzerinden yaptığı operasyonlarla yürütülen güce dayalı bir dış politika hamlesi oldu. Sayın Çavuşoğlu'nun ya da Dışişleri Bakanlığı bürokratlarının Avrupa ile ilişkilerde ön plana çıkmakta olduğunu görüyoruz bugünlerde. Bugün de öyle oldu. Ama burada da tabii böyle bir ülkenin dış politikası farklı alanlarda da masada birçok konuyu da çözemiyor. Karşımıza o mevcut anlayış ya da Türkiye'nin güce dayalı dış politikasından rahatsız olan ya da bunu eleştiren, başta Fransa olmak üzere, ülkeler geliyor. Dolayısıyla bu bir açıkçası bir sarmal. Bilmiyorum, yani buradan bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Ya da çıkmamamız gerekiyor, sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Bilemiyorum. Yani burada dış politika ya da sahaya özgü analizlerle bir tahminde bulunmak ya da bir beklenti ifade etmek çok zor. Onu ifade edeyim. Bugünkü, dünkü, iki gün önceki saldırıyla birlikte şimdi herkes Türkiye'nin bir hamle yapmasını bekliyor. Karşı taraf bunu bekliyor. Ha, bunun sonuçları ne olur? Nereye götürür bizi? Bilmiyoruz ama diplomasiye şans tanımak gerekiyor.
Evet. Peki Aydın Bey, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir parantez hemen. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir Profesör Abdülhalek Abdullah sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye tüm onurlu Araplar adına hak ettiği dersi ifadelerini kullanıyor. Ardından da paylaşımını siliyor. Bu da Türkiye Vatiye üssüne, daha doğrusu Türkiye'nin üs kurduğu, askeri teçhizat, silah taşıdığı üsse yönelik saldırının arkasındaki ülke olduğu yönünde yorumları da beraberinde getiriyor. Bir, bunu nasıl analiz ediyorsunuz? Yani artık taraflar kendilerine bir şekilde saklama ihtiyacı da hissetmiyorlar. Diğer taraftan da Rusya ve Fransa'nın bir tarafta, Körfez ülkelerinin diğer tarafta olmak üzere Türkiye'ye karşı belki de bu çevreleme, bu sarmal politikasının daha aleni ve güçlü bir şekilde göründüğüyle ilgili bir durum var. Ne dersiniz? Türkiye kuşatılıyor mu Libya'da? Yani buradan bir şekilde çıkabilmek Mümkün olacak mı? Çünkü NATO boyutu olacak, belki Avrupa Birliği boyutu olacak. Rusya'yla dolaylı yönden konfrontasyon dediniz siz. Yani karşı karşıya gelme söz konusu mu? Ne dersiniz?
Şimdi Rusya, Gülten Hanım, Suriye, Libya, Türkiye üçgeninde Rus dış politikası konuya baktığında Libya ve Suriye'deki Rusya çıkarlarının Türkiye'deki çıkarları kadar önemli olmadığını görüyor. Bir defa bunun altını çizelim. Dolayısıyla Türkiye ile olan ilişkilere Türkiye'nin stratejik önemine atfen belki bizim takdir etmediğimiz kadar ya da bizim takdir etmediğimiz ölçüde bir anlam yüklüyor Rusya. Dolayısıyla burada kilit ülke Rus dış politikası açısından Türk-Rus ilişkileri. Bir defa bunu bir tarafa koymamız gerekiyor. Ama bu demek değil ki Türkiye'nin Libya ya da Suriye'de yapacağı her şeyde kayıtsız şartsız Rusya kabul eder son tahlilde ve boyun eğer. İşte burada bir sıkıntı var. Yani Türk dış politikasını ya da Türkiye'nin dış politikayla ilgili stratejisini belirleyen bizim çevrelerin çoğu, önemli bir bölümü Rusya'nın bu durumunu maalesef bir zayıflık olarak alıyorlar. Bir defa buna bir önem atfetmemiz gerekiyor. İkincisi, Suriye'den farklı olarak Libya'da sahadaki gerçeklik, başta da söylediğim üzere Birleşmiş Milletler'in iki daimi temsilcisiyle doğrudan karşı karşıya olduğumuz bir sürece evriliyor. Yani Arap ülkeleri orada olmasa da Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, hatta Ürdün, bunlar sahada olmasa bile Libya sahasında bizim işimiz zaten hem Fransa hem de Rusya açısından çok farklı bir boyuta evriliyor. Zira mesele burada Türkiye-Fransa çatışması ya da bizim bazı generallerimizin ifade ettiği gibi Libya'da Rusya'yı yendiğimiz ya da başarısızlığa uğrattığımız yolundaki analizler, hatta daha ileri gidenler var. Türkiye Libya'da oyun bozucu ve oyun kurucu şeklinde bir yaklaşım sergiliyorlar. Emin olun, ben böyle bir yaklaşımda olan bir Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gerçekten sadece gurur duyarım. Yani burada ne uluslararası hukuk, ne Birleşmiş Milletler, ne şu ne bu. Benim tek endişem Libya'daki can kayıpları, insan hakları ihlalleri, kadınlar, çocuklar, 11 yıldır savaşta kayba uğrayan günahsız, suçsuz Libya halkının durumu. Şimdi Birleşmiş Milletler çatısı altında Libya'da bundan sonra bir olay gerçekleşecekse, Çin'in her zaman için Rusya ile eşgüdüm halinde hareket ettiğini düşünürsek, biz Amerika ile partner de olsak, ortak da olsak, Amerika adına vekalet savaşı da yürütsek ya da Amerika bizim adımıza vekalet savaşı da yürütse, Libya'da siyasi bir çözüme giden yolda dış güçlerin, yani Birleşmiş Milletler'de etkili olan dış güçlerin hiçbir zaman sonuca ulaşamayacakları gibi bir gerçeklik karşımızda duruyor. Şimdi durum böyle olunca Türkiye'de sahadaki askeri varlığıyla sonuca gidebileceğini düşündüğü müddetçe, hani bir de o Arap ülkelerini üzerine ilave ederseniz, korkarım bu savaş bir 9 yıl daha sürecek. Yani burada hiç kimse taraflardan birisinin kazanması ya da birisinin kaybetmesi üzerine oynamıyor. Biz sürekli söylüyoruz, efendim Fransa Hafter'i destekliyor. Daha 2 gün önce Serraj Fransız Dışişleri Bakanı ile telefonla görüştü. Daha 10 gün önce Serraj'ın bakanları Moskova'daydı. Daha 2 gün önce Saleh Moskova'daydı. Lavrov'la çok kapsamlı bir görüşme yaptı ve Lavrov çok önemli bir mesaj verdi. Bunu da Hafter'e değil, Birleşmiş Milletler'in hala meşru saydığı, tek meşru saydığı, ilk önce onu saydı çünkü, Tobruk Meclisi Başkanı'na, biz dedi Libya'daki büyükelçiliğimizi açıyoruz. Bu geçici olarak Tunus'ta görev yapacak ama bunu size bildiriyoruz dedi. Yani bunu gidip Serraj'a falan söylemediler. Dolayısıyla sahadaki realite aslında Rusya ve Fransa açısından barışa giden yolda atılması gereken adımlar üzerine düğümleniyor. Çünkü onlar da Libya'nın bölünmesinden zarar göreceklerini düşünüyorlar. Ama hiçbirisi Türkiye kadar zarar görmeyecek Libya'nın bölünmesinden. İşte Sirte, tekrar oraya dönüyorum. Yani böyle bir bölünme cereyan ederse Sirte, işte o zaman ne tarafta kalacağı açısından çok önemli. Aslında başta Arap ülkeleri ve Hafter'de Libya'nın, ki Libya biliyorsunuz 3 önemli bölgeden oluşan, idari ve coğrafi yapıdan oluşan bir ülke. Yanılmıyorsam batıdaki kısma Tripoliana diyorlar. Doğudaki kısmı bir türlü telaffuz edemiyorum. Sirte'den Mısır sınırına kadar olan kısım Cufra'ya da iniyor. Onun altındaki bölgede Fizan bölgesi. Yani Fizan hariç diğer tarafta bölünmenin aslında masada tamamlandığı, Fizan'ın ne tarafta yer alacağına yönelik de bir tartışmalar yapıldığı yönünde de bilgiler ya da haberler var. Dolayısıyla Libya'da illa kim nereye hakim olacak, savaş nasıl devam edecek tartışmasının ötesinde bir sabah kalkıp Libya'nın bölündüğünü, bunun da başta Fransa ve Rusya tarafından da istenmeden de olsa kabul edildiğini duyarsak hiç şaşırmamamız gerekiyor. Dediğim gibi yine en büyük kaybeden Türkiye olacak. Yani burada son olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'nin olmayan bir savaşta, savaşta taraflardan birisini destek vererek orta ve uzun vadeli çıkarlarını, her türlü siyasi, askeri, ekonomik çıkarlarını riske atıyor. Bizim Suriye'de tam da şu anda her iki tarafı bir araya getirecek bir ülke olarak sahneye çıkmamız gerekiyordu. Ama
Libya'da.
Libya'da, çok özür diliyorum. Bu şansı tabii ki kaybettik maalesef.
Peki. Aydın Bey, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
Rica ediyorum. İyi yayınlar. Sakın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.